Ayrım 21, sayfa 279. Son söz. Bugün Hipatya'nın gökyüzüne hükmeden şekli ölmeden önce gördüğünü biliyorum. Bugün o mukadder anda bedenini bir mutluluk ışıltısının kapladığını biliyorum. Ve bu benim tek tesellim. Hipatya'nın ölüm haberi İskenderiye'ye ve tüm imparatorluğa hızla yayıldı. Olanlardan habersiz ve kana susamış arkadaşlarım en bilge insanın cansız bedeninin derisini yüzdüler, doğradılar ve filozofun sonunu herkes görsün diye parçalarını şehrin sokaklarına attılar. Son olarak geriye sadece külleri kalana dek parçalarını yaktılar. Orestes olanları öğrenince yıkıldı ve görevini bıraktı. Etrafını saran onca hatıranın olduğu yerde daha fazla kalamadı ve şehri nefretle terk etti. Bir daha onunla ilgili haber almadım. Böylesi bir zulmün tahrikçisi olduğu için Siril'e karşı gelen birçok ses yükseldi ve imparatordan adalet talep ettiler. Piskopos, mazeret olarak cadılığa ve paganizme karşı yapılmış asilane bir savaş olduğu iddiasını öne sürdü. Ayrıca ithamını Theodosius'un yakın çevresine verdiği esaslı rüşvetlerle destekledi. Böylece adalet yerini asla bulamadı. Siril cezalandırılmadı ve 29 yıl boyunca İskenderiye'nin piskopusu olmaya devam etti. Buletayiler ve Arçonların birçoğu Hipatya'nın suikastini öğrenince sarsıldılar. Eğer şehirde en hayran olunan ve saygı duyulan kişi bu şekilde cezalandırıldıysa kim güvende olabilirdi? Cevap olumsuzdu. Artık kimse Siril'e karşı çıkamıyordu. Bunu yapmanın sonuçları herkesin aklına kazınmıştı. Böylece şehir ona teslim oldu. Bana gelince yaşayan bir ölü olarak ve arkadaşlarımla daha fazla zaman geçiremeyerek münzevi hayat yaşayan bir bilgeyle karşılaştığım Tebaid'deki çöle kaçtım. Yanında sessizlik içinde dua ederek geçirdiğim 2 seneden sonra ne kadar uzağa kaçtığımın önemli olmadığını anladım. Kendimden asla kaçamayacaktım, geçmişi asla silemeyecektim, unutmanın tatlılığını asla tadamayacaktım. Hafızama karşı savaşmayı bıraktım ve ona teslim oldum. Hipatya'nın hayatından kaybettiğim her anı yeniden düzenleme umuduyla onu sadece anılar aracılığıyla olsa da geri kazanacağımı sanarak İskenderiye'ye döndüm. Bu anlattıklarım benim anılarımdır. Sizlere hoşgörünün, özgürlüğün olduğu bir zamandan, bir arada barış içinde yaşanan bir yerden, cehaletten arınmış bir nesilden bahsetmek hoşuma giderdi. Fakat bunlar için belki de çok erkendir. Belki insan hayatından daha önemli bir fikrin olmadığını ve kimsenin gerçeğe sahip olmadığını öğrenmek için insanoğlunun birkaç yüzyıla ihtiyacı vardır. Belki de asla öğrenemeyeceklerdir. Bazen mutlu sonlar sadece çocuk masallarında mı var diye soruyorum kendime. Bu hikaye, yani benim hikayem gerçek olduğundan hayat gibi acı bir tadı ve hüzünlü bir rengi var. Çünkü hayat acı çekmektir. Çölde bir yürüyüş, yalnızlık içinde bir yolculuk, serapların peşinde aldanılan ve kaybolunan bir gezinti ve sadece binde bir ihtimal seni besleyen ve devam etmene izin veren vahayı bulmaktır. Ben gökyüzüne çıktım ve cehenneme indim. Ben gölgelerin arasında gizlenerek yaşadım ve en saf ışığı gördüm. Ben gelmiş geçmiş en bilge kadının kölesi Davos, yaşadım, sevdim, yanıldım, öğrendim ve bunların hepsini sizlere anlattım. Tarihi not. Tarihi kaynaklara göre Hipatya'nın derisi canlıyken yüzülmüş, vücudu parçalanmış ve kalıntıları İskenderiye sokaklarına atılmış ve yakılmıştır. Orestes kayıplara karışmış ve Piskopos Siril şehirde gücü ele geçirmiştir. Daha sonra Aziz ve kilise doktoru ilan edilmiştir. Günümüzde İskenderiyeli Aziz Siril olarak tanınmaktadır. Hipatya'nın çalışmalarından hiçbiri günümüze ulaşmamış olsa da astronomi üzerine yaptığı araştırmalarla ve konik kesitlerinden oluşan eğriler üzerine yaptığı matematiksel çalışmalarla öne çıktığı bilinmektedir. 1200 sene sonra 17. yüzyılda astronom Johannes Kepler bu kesitlerden birinin elipsin gezegenlerin hareketine hükmettiğini keşfetmiştir. Astronomik appendiks. Milattan sonra 4. yüzyılın astronomik ikilemlerini anlamak için Hipatya'ya miras kalan örnekler, çalışmalarının üzerinden geliştirdiği önermeler ve kavramlar kısaca sunulacaktır. İnsanoğlu her zaman çevresini saran doğal fenomenlere tatmin edici bir açıklama bulmaya çalışmıştır. Yani insanlık varlığının başlangıcından beri evrenin nasıl işlediğini sorgulamıştır. Genel olarak tahmin edilebilir ve güven veren bir dünya arzusu, en eski medeniyetleri, evrenin nasıl işlediğini açıklayan ve böylece insanın tanrılarıyla olan ilişkisini biçimlendiren kozmolojiler geliştirmelerine neden olmuştur. Klasik Yunan dönemine kadar evrenin işlemesi hakkındaki herhangi bir sorunun cevabı tanrılardan birisinin yaptığı bir eylemdi. Eski çağlardan beri insanoğlu güneşin ve yıldızların açıkça görülebilen hareketlerini gözlemlemiş, düzenini zamanı ölçmek ve ana yönleri belirlemek için kullanmıştır. Yıldızların takvim, saat ve pusula olarak kullanılması tüm medeniyetlerin gözlemleme yöntemlerini ve düşüncelerini geliştirmeleri için yeterli sebep teşkil etmiştir. Ancak yıldızlara zamanı ölçmek ve Nil'in taşması gibi önemli olayları öngörmek için bakmasına rağmen ilkel insan gördüklerini tanrıların arzusuna atfetmekten vazgeçmemiştir. Yunanistan'ın klasik ve Helenistik dönemlerinde ve onlardan etkilenen sonraki medeniyetlerde insanlar evrenin nasıl işlediğine dair açıklamalar elde etmek için gökyüzüne bakmışlardır. Küre teorisi. Kuzey yarım küreden gökyüzünün sürekli gözlemlenmesi Yunanlıları aşağıdaki bilgileri yazmaya teşvik etmiştir. Yıldızlar doğudan batıya doğru sabit bir şekilde hareket ediyorlar ve tam bir tur atmaları 23 saat 56 saniye sürüyor. Hareket etmelerine rağmen yıldızların arasındaki mesafe hep aynı kalıyor. Yani bir yıldızın diğer bir yıldız arasındaki mesafe hiç değişmiyor. Milattan önce 4. yüzyıldan beri gökyüzünü gözlemleyen ve bu bilgileri not eden Yunan filozofların çoğu gözlemlenen olaylara ve algının mantığına uyması için dünyanın üzerine sabitlenmiş yıldızları da beraberinde götürerek dönen çok daha büyük bir kürenin geometrik merkezinde yer alan sabit bir küre olduğu fikrini kabul etmişlerdir. Bu iki kürenin arasında da istisnalar bulunuyordu. Gezegenler. Gezegenler sorunsalı. Gezegen kelimesi Yunanca'da gezen anlamına gelen planetes teriminden gelmektedir. Yunanlar Güneş, Ay, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn'ü gezegen sayıyorlardı. Neden mi? Çünkü bu gök cisimlerinin hareketi ne evrendeki diğer yıldızların hareketine uyuyor ne de onlarla bağlı konumlarda kalıyordu. İlkel gözlemci için Güneş eş zamanlı olarak iki şekilde hareket ediyordu. Biri diğer yıldızlar gibi doğudan batıya doğru günlük hareketiyken, diğeri ise daha yavaş olan tutulum boyunca batıdan doğuya doğru olan yıllık hareketiydi. İlkel çağda tutulma çizgisi diye adlandırılan tutulum, Güneş'in 12 burçlar takım yıldızının arasında yaptığı yıllık hareketini çizdiği hayali çizgidir. Güneş ve Ay'ın incelemesiyle takvim olarak kullanılabildiklerinin anlaşılması ilk astronomların ilgisini çekmiştir. Eski insanların karşılaştıkları ilk sorun, Ay takviminin Güneş takvimine uyarlanması olmuştur. Ancak Babililer, M.Ö. 8. ve 3. yüzyıllar arasında bu sorunu çözmüşlerdir. Böylelikle Yunanlıların karşılaştıkları asıl sorunu oluşturan kalan 5 gezegenin tutumu olmuştur ve çözülmesi yüzyıllar sürmüştür. Dünyadan bakıldığında gezegenler burçlar kuşağını geçerek batıya doğru normal olarak nitelendirilen hareketle ilerliyorlardı. Ancak bu hareketin sabit bir hızı yoktu. Böylece Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn'ün normal hareketlerinin yerini bazen gerileme hareketi denilen ters yöne doğru gittikleri bir hareket alıyordu. Bugün bu gerilemenin aslında hareketlerinin hız kaybetmesi ve dünyanın hareketiyle birleşince oluşan görsel bir efekt olduğunu biliyoruz. Dünyanın hareket ettiğinden habersiz olan eski insanların bakış açısından bakınca gerileme hareketi sırasında aynı zamanda dış gezegenlerin Mars, Jüpiter ve Satürn'ün daha fazla parladığı da gözlemlenmiştir. Ayrıca iç gezegen Merkür ve Venüs olarak adlandırılanlar gerileme sırasında tamamen gözden kayboluyor ve normal hareketlerine döndüklerinde ise Güneş'e yaklaşıyorlardı. Yani ilk astronomlar 5 gezen olarak bilinenlerin yön değiştirdiğini, parlaklık şiddetinde çeşitlilik olduğunu ve gözden kaybolup tekrar belirdiklerini gözlemlemiştir. Gezegenlerin bu fenomenleri o kadar şaşırtıcı geliyordu ki eski çağlardan beri öngörülmesi gereken önemli işaretler oldukları düşünülüyordu. Antik Yunanlılar için gözlemlenen olaylar, kürelerden oluşan kusursuz bir evrenle ve gezegenlerin dünyanın etrafında kusursuz daire çizerek döndüğünü önerdikleri idealle güçlükle uyuşuyordu. Gezegen sorunsalını ilk ileri süren kişinin Platon olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte gezegenlerin hareketlerini en makul açıklamaları getiren ve onları bütün, tutarlı, sistematik ve geliştirilmiş bir kozmoloji içinde kavrayan Aristoteles olmuştur. Aristotelesçi evren. Aristoteles, M.Ö. 4. yüzyılın ortalarında insan ve evrenle ilgili teorisini geliştirdi ve yazıya döktü. Çok sayıda uyuşmazlık ve çelişkiler olmasına rağmen eserinin uzunluğu ve eşsizliği bilginin neredeyse tüm alanlarını kapsayan ve yüzyıllardır etkili olmasını açıklayan tutarlı esas bir birlik içermektedir. Aristoteles'e göre evren, yıldızların küresi tarafından muhafaza edilen ve sınırlanan sonlu ve küre şeklindeydi. Bu, kürenin dışında hiçbir şey yoktu. Bu evrenin içi bir sonraki eş merkezli kürenin Satürn'ün dış kabuğuna temas ediyordu. O Jüpiter'in küresinin kabuğuna, o da Mars'ın küresinkine ve o da Güneş'in küresine diye Ay'ın küresine kadar devam ediyordu. Filozof, Ay'ın küresini gökyüzünün ve mükemmelliğin olduğu supralunar Ay'ın üzerindeki, Dünya ile yeryüzünün ve kusurun olduğu sublunar Ay'ın altındaki, Dünya arasındaki sınır olarak kabul ediyordu. Yıldızların olduğu küre hareket halindeydi ve sürtünmenin verdiği güçle Satürn'ün küresini hareket ettiriyordu. O da Jüpiter'inkini ve bu sırayla Ay'a ve oradan da Dünya'ya kadar geliyordu. Evrenin merkezinde Dünya yer alıyordu ve dört elementten, yani toprak, su, hava ve ateşten oluşuyordu. Ay'ın üstündeki sonsuz, değişmez ve daimi hareket eden küreler tek bir saf, bozulmaz, şeffaf ve ağırlıksız elementten oluşuyordu. Eter. Yıldızlar küresinin ilk hareketi olmasaydı dünyadaki elementler dururdu. Ortada aralarından en ağırı olan toprağın tümü, onun üstünde su, suyun üstünde hava ve en hafifleri olduğundan hepsinin üstünde ateş vardı. Gökyüzünde başlayan hareket ayın altındaki dünyada gözlemlenen tüm değişimlerin kaynağıydı. Evrenin işlemesi üzerine kurgulanan bu mekanik teori, gezenler soruna çözüm getirmese de her gezegenin ilişkin olduğu küredeki tutumundan bağımsız olarak çeşitli eş merkezli kürelerle şekillenen, merkezinde dünyanın olduğu ve her şeyin onun etrafında döndüğü kusursuz bir evren modeline uyan bir çerçeve oluşturmuştur. Yorumun ihtiyacına göre kürelerin sayısı değişiyordu. Aristoteles'in teorisi gözlemlenen olaylara uymasının dışında başka bir açıklama sunuyordu. Evrenin merkezinin dünyanın merkeziyle rastlaşması ağırlı olan tüm cisimler doğal olarak kendisine çekecekti. Bu hareket teorisini öne sürmesine neden oldu. O da bir nesnenin doğal hareketinin diğer cisimlerle olan ilişkisi tarafından değil de sadece boşluk tarafından yönetilebileceğiydi. Yani havaya dikey fırlatılan bir taş yere düz bir çizgide düşecekti. Eğer dünya hareket ediyor olsaydı taş atıldığı noktadan farklı bir yere düşerdi. Bu teori dünyayı merkez saymayan herhangi bir yaklaşımın önüne büyük bir engel koymuştur. Yunanistan'da Helenistik dönemdeki diğer teoriler. Aristoteles'in evren görüşü çoğunluk tarafından kabul edilmiştir. Kitaba geçtiğinden ona rakip olan görüşlerin ikisinden bahsedeceğiz. Atomculardan Miletoslu, Leukippos ve Demokritos'un görüşü. Milattan sonra 4. yüzyılda evreni boşluktan ve görülemeyip bölünemeyen sayısız partiküllerden, yani atomlardan oluşan sonsuz bir hiçlik olarak tanımladılar. Dünya sayısız gök cisimlerinden birisiydi ve ne evrenin ortasındaydı ne de duruyordu. Aksine daimi bir hareket halindeydi. Bu nedenle evren sonsuz olduğundan bir merkezi de olamazdı. Atomcular için başka dünyaların varlığı akla gayet yatkındı. Samoslu Aristarchus'un görüşü. Kopernik'ten 18 yıl önce milattan sonra 3. yüzyılın başlarında ilk güneş merkezli teoriyi öne sürmüştür. Güneş evrenin merkezindeydi ve dünya etrafında dairesel bir yörüngede dönüyordu. Bu iki devrimci yaklaşım dünyanın hareket etmediğini belirten günlük gözlemlemelerin ortak anlayışına karşı geldiği için çağdaşları tarafından hemen bertaraf edildi. Episkopallar, Deferenslar, Apollonius ve Ptolemy. Aristoteles gezenler sorunu çözememiştir ve bu da eski çağların bilimsel zihinlerini meşgul etmeye devam etmiştir. Apollonius M.Ö. 3. ve 2. yüzyıllar arasında yaşadı. Büyük geometrici olarak tanınmıştır ve yeni bir açıklama getiren ilk kişi olmuştur. Gezegen daire şeklinde episkopal hareket ediyordu ve merkezi bir çember referans oluşturarak dönem bir noktadaydı ve onun da merkezi dünyaydı. Ayrıca dış merkezli yörüngeler fikrini tanıtmıştır. Bunlar merkezinin dünya olmadığı dairesel yörüngelerdir. Sorun tüm gezegenlerin hareketlerini tanımlamak için her birine özel bir epicycle referans sistemi uygulamak gerektiğinden kaynaklanmıştır. Üstelik sistemin karmaşıklığından dolayı yine düzenlenen teori gözlemlenen gerçeğe uymamıştır. Ptolemy M.S. 2. yüzyılda bu sorunu incelemiş ve gezegenlerin konumlarını öngörebilen bir geometrik model inşa etmeyi önermiştir. Bunun için epicycle'lar, deferansler, eksantrikler kullanılmış, bir de yeni bir unsur eklenmiştir. Ekuant. Ekuant noktası deferans noktasının merkezinde değildi. Böylece deferansın dönme hızı aynıydı. Böylece epicycle'lar, deferansler, eksantrikler ve ekuantların karmaşık birleşimleriyle gezegenlerin gerilemesi ve parlaklığın değişmesi gibi büyük karmaşıklıkları çözmüştür. Bizim Almagest başlığıyla bildiğimiz büyük derlemesinde eski çağların en önemli matematik astronomi başarılarını toplamıştır. Sistemin çok yönlülüğü ve sunduğu sonsuz olasılıklarla birlikte Ptolemy, teoriyi gözlemlenen gerçekle tam olarak bağdaştırmayı başaramamıştır. Takipçileri, gezegenlerin hareketlerine basit ve kesin bir açıklama elde etmeye çalışırken, sonsuz bir epicycle'lar üstüne epicycle'lar, üstüne deferansler, eksantrikler ve ekuantlar içinde kaybolmuşlardır. Kesin cevabı bulmak için 14 yüzyıldan fazla zaman geçmesi gerekecektir. Teşekkürler. Her şey için Tanrı'ya, her gün için Enrique, bana inandığı için Juanjo'ya, arkadaşlıkları ve sabırları için Maria ve Fernanda'ya. Yazar hakkında. Marta Sofia 1977'de Madrid'de doğdu. Kendisini otodidakt yani öz öğrenimli olarak tanımlıyor ve öğrenim kaynaklarının sayısız dünya gezileri, kitaplar, insanlar ve hayat olduğunu belirtiyor. Aldığı diğer eğitimlerin yanı sıra Zaragoza Üniversitesi'nde tarih bölümünde okudu. Şu anda Barcelona'da yaşıyor. Mesleğini arayarak geçirdiği 3 yıldan sonra yazar olmak için gelişimini başlatmak amacıyla yayıncılık dünyasında redaktör ve editör olarak çalışmaya başladı. İlgi alanları arasında öne çıkanlar edebiyat, müzik, arkeoloji, eski tarih, felsefe, dinler, psikoloji ve politikadır. Agora'yı yazmak bu hobilerin çoğundan aynı anda yararlanmasını sağladı. Kitabın sonu 1 Haziran 2011 sayfa 293.